الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سؤال neden dinsiz zannettiğimiz bazılarından bize zarar gelsin? Cevap?
Evet, şimdi üstten bağlantılı gidelim ki hafızalarımız yenilensin. Üstad Hazretleri, bir adama iyisin iyisin denilse iyileşmesi, fenasın fenasın denildikçe de fenalaşması vuku bulan bir meseledir diye bir kaide getirdi. Faraza bazılarının altında fenalıkları varsa da dedi değil mi? Siz ona iyi gözüyle bakın ki adam kendini iyiye doğru yönlendirsin. Siz nasıl bakarsanız o da öyle olmaya çalışır. Hatalar kafa toprağında kalırsa gelişip neşünema bulmaz. Bu kaideye binaen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela kendi zamanındaki münafıkları kafa toprağında tutmuş, deşifre etmemiş. Nifak küfürden daha şiddet olmakla beraber onları alenen açığa vurmuyor. Bu sebeple bazıları o mahcubiyet, o utanma perdesi altında yani nifakını terk etme noktasında da gayret göstermişler. Hatta bunların bir numaralı elebaşını cenaze namazını kıldırmış. Kim bu? Abdullah bin Übey bin Selül. Cenaze namazını kıldırmış. Oğlunun da ricasıyla fanlasını vermiş, kefen olarak giydirmiş. Sonra Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam sen 70 defa istiğfar dahi etsen bunlar affedilmeyecek. Affedilmeyecek bunların suçları. Bir daha onların cenaze namazlarına gitme, onların mezarları başında bulunma. Ayet indiriyor. Fakat o ayet onadır. Demiyor ki sahabelere siz de gitmeyin, şu münafıktır. Bir bahaneyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o meşhur münafıkların cenazelerini bir bahaneyle gitmemiş. Ama Müslümanlara, sahabelere dokunmamış. Bak bunlarda hep merhaleler var, büyük dersler var. Vicdanı sızlıyor, ciğeri yanıyor yani. Kendi arkadaşları içerisinde yani sahabe görünüp de Allah düşmanı olan insanların deşifre edilmesinden rahatsız oluyor. Ve buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde bilsem ki 70'ten fazla dua etsem Allah duamı kabul eder, gene bunlara dua ederim demiş. Evet. Bu şefkatle çok merhale almıştır Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi biz peygamber şefkati gösteremeyiz. O özel insanlar bunlar. Fakat bizim irtibatlı olan insanlar da o nifakın veya münafıkların ayarında insanlar değil. Allah denkleştiriyor yani. Bizim çapımıza göre bu insanlar, üstadın çapına göre o insanlar, değil mi? Bak Süfyan'ı çıkartmış. Değil mi? İsa Aleyhisselam'a karşı komünizmi çıkarıyor. Bak dikkat et. Bize karşı da işte ya nedir yani? Demek ki bize tereddüt eden şefkati, bize tereddüt eden merhameti, hikmeti davranmayı ortaya koysak biz de onlar gibi fevkalade yollar alabiliriz yani. Burada herkes kendini test etme mecburiyetinde. İnsanları kurtarmanın yollarını arayacağız. Yıkmak, atmak, küstürmek çok kolaydır. Şimdi demek ki Üstad Hazretleri bir sualle dersimize devam ediyoruz. Ne diyor sualde? Neden kafir, dinsiz zannettiğimiz bazılardan bize zarar gelsin? Bak zannettiğimiz. Esasında onlar dinsiz değiller. Fakat sizin hırsla, öfkeyle veya bazı alışkanlıklarınızın gitmesinden rahatsız olarak bunlara yani iftira olarak dinsiz diyorsunuz. Ama bu zannınız da size zarar olacaktır. Zaten fıkhen de bir adama dinsiz demek çok tehlikeli. Fıkhen, dinsiz demek çok tehlikelidir yani. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adam bir adama, bir Müslüman bir Müslümana dinsiz dese, kafir dese o kelime diyor semavatta, muallakta durmaz diyor. Mutlaka bir yer, mahal sahip bulur, yerleşir. Karşıdaki de ki kardeşim ben kafir değilim elhamdülillah Müslümanım. O kelime diyene yapışır diyor. Değil mi? Hadis-i şerif var. İslam alimlerinin en zor verdiği fetva bir adamın küfrüne hükmetmektir. Üstad Hazretleri küfür kelimesini son şahitlerde böyle bir paragrafta nereden alınmışsa üstadın üslubu olduğu belli. Orada değerlendiriyor. Diyor ki Üstad Hazretleri, bende ziyade şefkat itibarıyla elimden geldiği kadar tekfirden sakındığımı beni tanıyanlar bilir diyor. Yani mümkün mertebe yani küfür kelimesini kullanmamaya çalışmışım. Bir. Saniyen, mezhebi Hanefi'de çok maddelere küfür denildiği halde mezhebi Şafii'de o günahlara küfür denilmez. Bak mezhepler arasında da farklılıklar var. Yani bir adam Hanefi'ye göre küfre girer ama Şafii'ye göre girmiyor. Şafii mezhebi sarahaten diyor, açıkça inkar ettiğini görürse o zaman kafir diye hükmeder. Sarahat istiyor Şafii mezhebi. Üstadımız tevili mümkün olsa tevil ederim, yine o adama kafir demem diyor. Bak mezhebinden ayrı bir kanaat ishar ediyor. Çünkü tekfir kelimesi bana çok ağır geliyor diyor. Peki sorsanız Sarfettin zındık ve dinsiz kelimelerini kime söyledin? Onun muhatabı kim? Onu da şahsen tanımadığım, bu milletin dinine imanına musallat olan, 40 yıldır musallat olan, kökü Avrupa'da bir komite efradına diyorum diyor. İslam'da geçen o ifadeler de onlara. Zaten dinimizde de müşahhas olarak insanları tekfir etmek, tel'in etmek caiz değildir. Saadettin-i Taftezani, Yezid'e lanet caizdir demiş. Ama Şehit Şerif Cürcani muhalefet etmiş. Muayyen şahısları lanetlemek doğru değildir. Umumi beddualarla beddua edilirse Allah diyelim münafıkları, zalimleri kahreylesin. Eğer adamın bu noktada hissesi varsa nasibini alır. Yoksa isim zikrederek telinde bulunmak dinen de doğru değil. Hatta kafire kafir demek de doğru değil. Niye? Adamı aleyhimize sevk ederiz. Yani doğru bir şey yapmıyoruz yani.
Küfürde sabit.
Tabii. Elimizden geldiği kadar iyi bakacağız ki o dua yerine geçiyor. Niyetler şey gibidir yani, iksir gibidir. Bakış açısı iksir gibidir. Karşıya tesir eder. Hasmane bakma, adavetkarane bakma, karşıdaki insanı bizim aleyhimize daha farklı geçmesine vesile olabilir. Üstad da burada bu toplu anlattığımız konuları birer cümleyle nazara alarak İttihat ve Terakki'yi, meşrutiyeti ve o hürriyeti tarif ve tayin ediyor. Evet, şimdi devam et.
Sual, neden dinsiz zannettiğimiz bazılarından bize zarar gelsin?
Evet.
Cevap, hayal perdesi üstünde size bir timsal manzarasını göstererek mazarratını anlatacak.
Çünkü onların akıl ve fikriyatından ziyade hissiyatlara hakim olduğundan dolayı hayali örnekler delil ve burhandan onlara daha faydalıdır. Şimdi nedir mesela üstadın verdiği örnek? Evet.
İşte şu sahrada gayet muhteşem bir bostan içinde bir kasır var.
Bir çöl düşünün diyor. İleride mükemmel bahçesi olan bir saray görünüyor. Evet. Biz bu sarayı buradan görüyoruz. Evet.
Kasrın bir köşesinde sizin Beytü Şebab kaplıcası gibi bir kaplıca olduğunu tahayyül ediniz.
Tabii. Onlar çünkü keyif deyince kaplıcayı bildikleri için böyle bir kaplıca da var. Herkes keyfine göre o kasırda yaşayıp hayatını sürdürecek. Yani o kasırda herkesin mizacına göre mahfeller var, mekanlar var, yerler var. İsteyen kaplıcaya, isteyen sarayın içerisine müspet manada bir şey, hayırlı bir oluşum, yapı. Yani siz buna meşrutiyet gözüyle bakacaksınız. Kasır meşrutiyet. Bunlar sahranın berisinde, sahranın rüzgarında, çölünde kalmışlar. Uzakta bir saray gibi bir şey görünüyor. Üstad o saraydır, korkmayın diyor. Bile hayır, o saray değildir, cehennemdir, yaklaşmayın diyor. Okulduk eskiden. Hürriyet ateş gibidir, yakar. Üstad hürriyete imanın hassasıdır diyor. Korkmayın, girin diyor. İki tane farklı, birbiriyle alakası olmayan fikir ya. Müthiş bir şey. İşte o mekazın kutsiyeti burada devreye giriyor. İnsanlar avam olunca delilden ziyade söyleyen insanın kalitesi insanlara tesir icra eder. Evet.
Siz dışarıda bürudetin tazyikiyle, karın tokadıyla, rüzgarın sillesiyle ihtiyaren veya ızdıraren saray içine girmeye mecbursunuz.
Peki saraya siz hemen girmeyin di. Biz girmeyeceğiz deyin. Size bırakılmayacak bu iş. Mecbur hür olacaksınız. Ya tokat yiyeceksiniz veya başınıza bela ve musibetler geçecek. Ve Cenab-ı Hak sizi bir şekilde biriyle terbiye edecek. Allah'ın vermiş olduğu bu nimetten sizi istifade ettirecek. Burada sizin iradeniz fazla nazara alınmıyor. Allah sistemi dünyada o kadar değiştiriyor ki siz bu sistemin değişmesine dayanamazsınız. Hürriyete girme, meşrutiyete tabi olma mecburiyetindesiniz. Olmadı mı arkadaşlar? He? Bak direnenler ne oldu? Tokat'la, Mokat'la girdiler. Şimdi Suriye'ye sokuyor Cenab-ı Hak ille tokat. Gir buraya diyor. Çıkın bu despotluktan diyor. Kimleri iradeleriyle girdi Osmanlı Devleti? Kendi elleriyle halledildiler. Ülkeyi terk etti, gittiler. Değil mi arkadaşlar? Meşrutiyeti iradeleriyle ilan ettiler. Avrupalılar bunu bilimsel olarak yakaladılar. Bilimsel bir hakikat olarak baktılar. Onlar daha az bir maliyetle girdiler. Ama bizde hissiyat hakim olduğundan dolayı. Yani ağalık, paşalık bizde asırlardan beri devam ettiği için onların tasarrufundan kurtulmayı helak kabul ettik. Böyle bir saraya girmekten de istinkaf ettik. Ama Allah o saraya bizi sokacak. Akıllılık edin, maliyeti ucuz bir şekilde girin diyor üstadımız. Ya tokattan, ya silleğine veya terbiyeyle. Yani aşı, çocuk aşı vurulacak da. Kimisi gelir, açar kolunu, vururlar iğneyi. Öbürü kaçar. Okulu birbirine katıyor. Nereye kaçıyorsun? Mecburen bu aşıyı vurulacaksın, yiyeceksin canım. Aynı. Fıtratın kanunları herkes için eşittir. Kaçmak mümkün değildir yani. Ölümden kaçmak mümkün mü? Hayır arkadaşlar. Oksijenden kaçmak mümkün mü? Hayır. Gözlerimizden kaçmak mümkün mü? Gözlerle görmeyi Allah emretmiş. Bak hep disiplin altındayız. Hep hürriyet Allah'ın bir nimetidir. İnsanlığa takdiridir. İnsanlığın değerine uygundur hürriyet. Bundan kaçanlar hayvan bile olamazlar diyor. Aşağı düşerler. Gireceksiniz bu sisteme. Akıllılık iradenizle girip fazla bedel ödememeniz. Evet.
Lakin kapıda bir iki kör ve havuz içinde bazı çıplak adamları görmüş veya işitmişsin.
Ha, ya tamam iyi saray diyorsun ama rivayetler farklı geliyor. Ya Seyda. Nedir? Ya girerseniz günaha girersiniz, mesuliyetler var, hürriyet ilan eden adamların hali ortada. Bak yaşantıları böyle, işte örnekte gösteriyorlar, kimine dinsiz diyorlar, kimine mason diyorlar. Bunlar rivayetler de var. Sen saray diyorsun, nasıl girelim biz buraya? Onlar gibi nasıl olalım? Girsek ya biz de kör olacağız, onlar gibi affedersiniz. Yani değil mi? Mesuliyet altına girip ahlakımızı terk edeceğiz. Nasıl davet ediyorsun bizi böyle bir saraya? Bu bilgilere, bu gelen malumatlara ne diyeceğiz biz? Evet.
Bundan tevehüm ediyorsunuz ki o saray körhane veya çıplakhanedir.
Sanki herkes öyle. Ya bir bahçede de kötüler olur. Bir ağacın başında her meyve sağlıklı olmaz ki. Çürüğü de olur. Değil mi? Kurtlanmış olanı da olur. Bir bahçede veya bir ağaçta iyi yer tercih edip iyi meyveleri elimize uzatıyoruz da koca bir hürriyeti değerlendirirken niçin hep kötülerin yanında oluyoruz? Niçin burada aynı kaideyi ileri sürüp, iyilerle beraber olup onlar gibi meseleyi değerlendirmiyoruz? İsa aleyhisselam havarileriyle giderken işte bir affedersin leş görmüşler de. Hepsi rahatsız olmuş, çevirmiş kafasını. Peygamberi bakış. Bakın ne güzel dişleri var. Yani o büyük affedersiniz şeyde, cesette diş görmek işte bir maharettir. Üstad da fena fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var diyor. Adam onun gibi. Ama bir diş, temiz bir diş. Leşin dişe zarar olmaz ki. Bak doktorları alıyor o kemikler üzerinde imtihana girip değil mi? Merhale kat ediyorlar. Bir şeyler öğreniyorlar. Demek ki bakış açısı meseleleri çok değiştiriyor. Bilakis çoğunluğu müsbetken, az kötüler varken nefis ne yapıyor? Devamlı az kötülerle bizi bir araya getiriyor. Bu da şeytanın bir hilesidir. Bir saraya girmek için diyelim ki veya bir kaleye girmek için 99 tane kapı var. 100 tane kapı var. O kapının biri açık, 99'u kapalı. Bu kaleye girilir mi, girilmez mi? Girilir. Bak girilir. Müspet bakış budur. 99'u açık, biri kapalı. Haydi girilir. Şeytan işte hep kapalı kapıyı öne sürerek giremezsin buraya diyor. O kale, o şehir, o saray meşrutiyet, hürriyet. Kapalı kapı nedir? Oradan gelen kötü örnekler, yanlış telakkiler veya hürriyetten meydana gelen ahlaksızlık ve sefahat. Ama çoğunluğa baktığımızda, uzun süreli baktığımızda hayır gelecek, kemalat gelecek, mükemmellik gelecek. İşte Avrupa, işte Türkiye, işte İslam alemi. Nedir bu aradaki açılımı meydana getiren? Hürriyettir. Avrupa hürriyete girdi, gelişti. Müslüm, Türkiye biraz bir nebze hürriyetle nefeslendi. İslam aleminin yıldızı oldu. Hürriyetten nasibini almayan Irak, Suriye, Lübnan, Tunus, diğerlerine bakın sürünüyorlar. Zenginlik önemli değil. Çünkü paranın fazlalığı zenginlik değildir. Zenginlik ordudur. Güç ekonomidir, güç sanayidir. Bu noktada da İslam alemi perişandır. Evet.
Siz girdiğinizde onlar gibi olmak için taat libasını çıkarıyorsunuz ve onların avretini görmemek için akide denilen hakikat gözünü kapatıyorsunuz.
Tabii. Şimdi mesela girmek için de kendinizi mecburen motive ediyorsunuz. Ya biz onlar gibi olacağız veya gözümüzü kapa hiçbir şeyden istifade etmeyeceğiz. Girmenin bir anlamı yok. Bu şekilde girerseniz yine faydalı olmaz. Gözünüzü açın ve girin. Korkmayın. Üstad Hazretleri o zaman açın bu demiş gayrimüslimlerin, azınlıkların ayaklarındaki zincirleri korkmayın. 1909'da 20 milyon Osmanlı'nın 3 milyonu azınlık. Gayrimüslim, Ermeni, Rum vatandaşlar. 3 milyonun da ancak diyor 3 bin tanesi riyasete şerik olabilir. Hepsi birden başbakan, vali, kaymakam, milletvekili olamaz ki. 3 milyondan kaç kişi süzülür? He? 3 bin kişi vali olur, kaymakam olur, muhtar olur, belediye başkanı olur, milletvekili olur veya başbakan olabilir. Belki de olamaz. Siz ise 17 milyonsunuz. Ve bunlar içinizde dağılmış. Bir yerde toplanmamışlar ki korkuyorsunuz. Ve biz bunlara diyor Üstad Hazretleri, dinen zulmedemeyiz. Dinimiz müsaade etmez. Hristiyan hakkı daha önemlidir der. Ahirette alışverişi yok çünkü. Müslüman da becaiş oluyor. Örfen zulmedemeyiz. Asıl adam bir beraberliğimiz var. Bir kalı idare, devlet noktasında bazı hakları ellerinden alınmış. Seçemiyorlar, seçilemiyorlar. Açın bunları, verin diyor üstad. Seçsinler, seçilsinler. Korkmayın. Siz bunu yapın ki 300 milyon İslam aleminin bulunduğu yerlerdeki riyaset kapıları açılsın ve onların dinen, örfen ve devleten zulmettikleri üç zincirin, paranganın açılmasının rüşvet olsun diyor üstadımız. Acilen üçü verip acilen 300'ü kazanan zarar etmez. 3 milyondan biz 3 bin kişiyi şerik ediyoruz kendimize. 300 milyondan ise değil mi? Ona nispetle bir yığın insanın önünün açılmasının rüşveti olur. Açın bunu yapın diyor.
3 puranga ne demek? 3 puranga.
Hangi, ne demek?
Ayaklarındaki 3
puranga. Evet.
3 puranga ne demek?
İşte biri dinen diyor Hristiyanlar bize zulmeder. Dinleri müsaittir. İki, örfen, gelenek olarak zulmederler. Üç, kanunen, devlet olarak zulmederler. Bizde ise dinen zulmedemeyiz. Kalktı bir zincir. Ya ne kadar bizimkiler rahat. Bizim yani azınlıklar. İki, örf var, gelenek var, yapamayız. Atalar bunu yapmamış diyoruz. Babam böyle davranmış bu komşulara mesela. Devletin de baskısı sadece seçme seçilme. Yalancı şey. Zincir. Kaldırın üstad bunu diyor. Bir şey olmaz, korkmayın. Yani kuzu gelen yerden tavuğu esirgemeyi demek. İdarecilere üstad diplomasi dersi veriyor. Bizim ne yapıyor idarecilerimiz? Bir heybelada papaz okuluna açmakta ayak sürçüyorlar. Ya açsana başbakanım, niye açmıyorsun? Dinen hakları, örfen hakları, kanunen hakları. Oradan papaz yetişmesi, bundan papazlar yurt dışından gelecek. Senin kontrolünde daha iyi değil mi? Daha hayırlı papazlar çıkabilir buradan. Biz yetiştirsek iyi değil mi yani arkadaşlar? Şu İran mollalarına biz yetiştirsek daha iyi değil mi? İran'ın ahunkların. Ahuk mu diyorsun onları?
Ahuk.
Ha, değil mi? Sen biliyorsun. Biraz daha ılımlı olurlar ya. Ekmeğimizi yiyor adam en azından, değil mi? Kaba affedersin şey yapan az olur yani.
Rahatsız olur. Tabii. Siyasiler engelliyor.
Ya işte siyasilerin işine gelmiyor. Çünkü çatışma istiyor onlar. Gündemde duracaklar. Şimdi dolayısıyla ne yaptık? Yine adamlar papazları geliyor ama yurt dışından geliyor. Bir de Avrupalıların tahakkümü altında meseleyi gündeme getiriyorlar. Azınlıkların hakkı, ekradın hakkı, şunların hakkı, bunların hakkı. Açın ya, korkmayın. İnsanları tahakkümle tutmak mümkün değil artık. Düzen ona doğru gidiyor, sistem. Bir manevi bağ. Amerika'yı neyle tutuyor adam ayakta? Dikkat edin. Zenci de Amerikalıyım diyor. Fransız da orada Amerikalıyım diyor, değil mi arkadaşlar? Bir Türk de Amerikalıyım diyor. Bu nasıl kabullendirmiş adam? Eski Osmanlı'da olduğu gibi. Kürt de Osmanlı'yım diyordu. Türk de Laz da diyordu, değil mi? Hep öyle diyordu ya. Bu sistem uygulamış. Öyle bir adalet ve hürriyet. İki şey. Güzel adalet, mükemmel hürriyeti. Koy yan yana, her millet senindir. Irk noktasında ayrıma ihtiyaç yoktur. Evet.
Halbuki onlar muhteşem odalarda gözleri açık ve avretleri mestur olarak mütefekkirane meşveret ve bazı köşelerdeki kör ve çıplakların setr ve tedavisine hizmet ediyor.
Eğer ideal noktasında baktık mı, bu hürriyet büyüyüp gelişip kemal noktaya gelirse, o gördüğünüz çıplakları da kapatacaklar. Yine bu hürriyetli olacak. Baskıyla olmaz. O körlerin de gözünü açacaklar. Siz de gidip göreceksiniz ki, iyi ki biz buna dahil olmuşuz diye memnunane minnettar olacaksınız. Öyle olmuyor mu arkadaşlar? Hürriyeti nazara alarak başörtü meselesi halledilmedi mi? Hürriyeti nazara alarak din dersleri şeylere sokulmak hür. Ne dedi Sayın Başbakan? Yani Kur'an-ı Kerim ve siyer seçmeli ders olarak serbest bırakalım dedi. Seçmeyen bir talebe var mı? Kaç kişi seçmiyor? Böyle akıllılık budur. Zorlasan muhalefet çıkar. Açın dedik Kürt lisan şeylerini. Ne diyorsun onlara? Kurslarını. Açtılar. Kaç tane? Kim gidiyor? Kürtçe öğrense ne yapacak vatandaş ki? Nerede? Neye yarayacak? Niye peki engel olduk ki şimdiye kadar? Manasız. Ya İngilizce kursları açıyorsun, ayıp olmuyor da koca bir devlet, güçlü bir dünya idare eden bir devlet. Kürtçe kursları açmak niye bizi rahatsız ediyor arkadaşlar? Bu mantığı nereden alıyoruz biz yani? Bu nasıl bir ölçüdür? Şimdi bir araya gelelim, görüşelim diyorlar. Barış ortamı olsun diyorlar. Bak, barışa muhalefet ediyorlar. Ya bir ülkeyi barış mı böler, savaş mı böler? 30 yıldır savaş var dağlarda. Bölmemiş. Bir araya gelip oturup masa başında konuşmak bizi bölecekmiş. Şu mantığa bakın arkadaşlar. Yıllardan beri gündemde tutulan mantığa bakın yani. Savaşın 30 yıldır bölmediği ülkeyi barış bölecekmiş. Ve senin dinin sulh seyyidül ahkam diyor. Barış hükümlerin en hayırlısıdır. Savaştan hayır gelmiyor ki. Örf böyle diyor, din böyle diyor, insanlık böyle diyor. Ama benim kafam, benim mantığım çatışma istiyor ki, mücadele istiyor ki birileri altında menfaatını, çıkarını, varlığını, servetini saklasın. Mesele menfaattir yani. Oraya çıkacak, göreceksiniz. Şimdi demek ki meşrutiyeti kamilane düşündüğümüz zaman onların böyle dışarıdan gördükleri körler yok. Başka? Çıplak insanlar da yok. Yani bu hürriyet öyle bir noktaya gelecek ki o sizin dediğiniz saraya tam saray şeklini hürriyet verecektir. Osmanlılık, tahakküm, krallık, imparatorluk artık veremez. Ölenle ölmeyin. Sıyrılın bu sistemde, evlenin istiyor üstadımız. Eğer her şeyin kemalatını istiyorsanız, İslamiyet'in terbiyesi altındaki hürriyete tabi olma mecburiyetiniz var. Tamam. Böyle anlayacağız burayı da arkadaşlar. Buyur.
Şu anda bazı haklar talep ediyorlar yani.
Meşru olan var, olmayan var. Meşru, tabii, meşru olan, şimdi bakın, meşru olan var, olmayan var. Şimdi Osmanlı bunu yapmış. Mesela diyelim ki ayrı dilde eğitim. Yapsınlar. Bir mahsuru yok. Ayrı dilde eğitim. Ayrı dilde muhakeme. Yapsınlar. Hatta bana sorarsan, eğer biz bu muhtevayı, yani bu kıvamı yakalayabilirsek, ülkenin bir insanların bir araya getirmesi, gelmesini maddeye, tahakküme, ırka, efendim böyle gözle görülür mahsurlu şeylere dayanmadan İslamiyet noktayı nazarında eğer bunları bir potada eritebilirsek hepsinin ayrı ayrı sancağı da olsun bir önemi yok ki. Ne var bunda yani? Onun bir mahsuru yok ki. Osmanlı'da her bir milletin kendine ait her bir kavmin neyi varmış? Sancağı. Onunla beraber gelip Osmanlı'nın çatısı altına giriyorlar. Beraber aynı ruhla hizmet ediyorlardı. Şimdi firmaların sancakları yok mu? Sultan'ın ama şeyi var. Yok mu burada? Amblem var, sancağı var. Zenginlerin var. Filamaları var. Herkes bir şekilde kendini bir muhafaza ediyor. Cemaatlere bak. Cemaatlerin bir bayrağı yok ama yok mu bayrakları cemaatlerin? He? Sen şekli bırakın. Yani bu cemaatlerin kendilerinde özellikler yok mu? Özelliklerin olduğu yani bir bayrak çeksen olur, çekmesen olur. Cemaatler bir araya gelip ülkeye hizmet ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Mezheplerin kendilerine özellikleri, güzellikleri var mı, yok mu? Var. Niye hani çatışma yok? Mezhepler çatışmıyor, cemaatler çatışmıyor. Irkları niye çatıştırıyoruz? Peki bu ırklarda Lazlarla Türkler niye çatışmıyor da Kürtlerle Türkler çatışıyor? Şimdi tutup da herkes bu devletin hesap sormaya kalktı mı ülke curcunaya döner, Allah korusun. Haklar böyle aranmaz. Bu hakkı Türkler de böyle arasa benim de atam öldürülmüştü diye. Lazlardan da mutlaka giden vardır. He? Erzurumlardan da vardır. Ne olur memleketin Ali abi? Hak böyle mi aranır? Hakkı aramanın bir yolu var. Ne yaptık? Ağzımıza fermuar çektik. Değil mi? Gömdük meseleleri içimize, çalıştık ülkenin gelişmesi için. Gitti o zalimler. Ve bugünkü kabine son 200 yılın Tanzimat'tan bunun en iyi kabinesi. Sabredecek daha iyisi olacak. Ama bu nimetin farkına varamaz. Bu nimeti de hakkıyla eğer karşılayamazsak Allah elimizden alır. Eskiye çevirir bizi. Şimdi bizi deniyor. Önceden gücü, kuvveti başkalarına verdi. Bizi test etti. Biz onlardan şikayet ettik. Hatalarını ortaya koyduk. Üzüldük. Peki dedi, devri değiştiriyorum. Onları zayıflattım. İdare İslam, siz ne yapacaksınız? Biz de onlar gibi davranır insanları fişler. Biz de onlara davranır insanlara hayat hakkı tanımaz. Onlar da bize böyle yapmıştı diye. İdarede şurada burada yandaşlarımızı onu bunu korumaya kalkarsak bu bize daha büyük bedeller ödetir. Onlar cahildi, zalimdi yaptı. Sen bunu hak namına, din namına, adalet namına nasıl yaptın der Cenab-ı Hak. Şimdi sıra bizde, Allah bizi test ediyor. Bu devir, bu düzen hep böyle gitmez ki. El değiştirecek yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'yi fethetti. Fethetti değil mi? Hesabını gördü mü? Hayır. Hiç mazinin hesabını görmedi. Hiç. Herkese hürriyet ilan etti. Serbestiyet ilan etti. Affetti. İşte bu. Peki onlar Medine'yi fethetseydi, kuşatsaydı ne yaparlardı? Resulullah biliyor onların ne yapacağını. Müşrikler de peygamberin kendine ne yapacağını tahmin ediyorlar. Çünkü kendini empati yap onun yerine koyduklarında bunlar akıllı adamlar. Şimdi hep şunu bekledi. Bizi kolaydan öldürse de işkence etmese. Ne dedi o peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ya maşallah Kureyş, ne yapmamı bekliyorsunuz benim? Ey amca oğlu dediler. Hemen akraba oldular. Önce düşmanlarıydı. Ey amcamızın oğlu. İlle birinin amcasının oğlu, doğru. Sen şefkatlisin, merhametlisin. Bak, bak, bak. Ya hadi hürsünüz, gidin. Hesap böyle görülür arkadaşlar. Bu hesap var ya, hep tutar. Eğer tersi olsaydı ki olmazdı zaten o. Bu birikim olacaktı. Onlar ezilecekti. Gün onların günü olduğu zaman biz zulüm görecektir. İstikrarlı gidiyor kader. Evet, buyur.
İşte sen şu sureti vahşiyane ve eblehanede avretin açık, gözün kapalı olarak işlerine girsen acaba bundan daha büyük maskaralık ve zarar olabilir?
Tabii canım, ben böyle anlatıyorum. Hürriyet budur, meşrutiyet budur. Siz niye onun bunun sözüne nazar alarak gözünüzün gözlüğünü değiştiriyorsunuz? Bakış açınızı değiştirip de bu nimetten istifade etmemenin mücadelesini veriyorsunuz. Verirseniz azınlıkta kalacaksınız, ezileceksiniz. Perişan olacaksınız diyor üstadımız. Perişanete girmemek için o köşede kıyıda görünenlere bakmayın. işin içerisindeki hakikat noktasını bunu isteyen insanların istikbal planlamaları var. Bu hürriyet o yanlışları da düzeltecektir diyor üstadımız. Evet.
Hakikaten bence bir Müslüman neslinden gelen bir adamın akıl ve fikri...
idareciler için konuşuyor. Eğer Müslüman neslinden gelmişse, atası babasında affedersin bir sakatlık yoksa bak, İslamiyet'in örfüne geleneğine az kulak asmış, o terbiyeden çıkan bir insan, idareci, hele de idareci olursa... Evet.
Fıtratı ve vicdanı hiçbir vakit İslamiyet'ten vazgeçemez.
Vazgeçemez.
En ebleh, en sefih bile...
Şey yok mu aklı ve fikri İslamiyet'ten ayrılsa da?
Onu şey yaptık, ifade ettik.
Kalp ve vicdan ayrılmaz.
Hakikaten bence bir Müslüman neslinden gelen bir adamın akıl ve fikri İslamiyet'ten tecerrüt etse bile...
Bak, akıl ve fikri. Yanlış düşünebilir. Kalp ve vicdan ayrılmaz. İnsanlığı tatmış... İnsanlığın lezzetini almış bir insan da üstada göre hayvanca yaşayamaz uzun vadeli diyor. O da orada üstada bir hakikat çıkarıyor. İnsanlıktan nasibini almış. Allah'ın insan olarak yarattığı bu mahluk ila nihaya kainatın zıddına tersine bir iş yapamaz. Kaide ve kurala nizama o da uyacaktır. Hikmetin sırrı öyle icap ettiriyor diyor. Yani o nübüvvet meselesinde. Karıncaya emirsiz arılara ya susu bırakmayan kudret-i ezelliye elbette beşe de bırakmaz şeriatsız nebisiz. Sırr-ı nizam alem böyle ister elbette. Alemin o geniş fıtri sırrı alemin hizmet ettiği insanı tersine çevirmez diyor üstadımız. Muvakkaten gidebilir. Ama sonunda bu boyunduruğu takacak o da yani.
En ebleh, en sefih bile Sedd-i Rasin'i istinadımız olan İslamiyet'e bütün mevcudiyetiyle taraftardır.
Tabii.
La siyema siyasetten haberdar olur.
Özellikle siyasiler. Çünkü niye? İdare ettiği insanlar dindar olmasından memnun olurlar. Onları idare etmek daha kolay çünkü. İşte ölçüyü koyuyor bakın. Eskiden biz Erzurum'da okurken 12 Eylül'den önce bu milliyetçi arkadaşlar böyle bazen vururlar, kırarlardı. Özellikle Kars'tan gelen arabaları durdururlardı. Hala bir biliyor. Şimdi adam dövecekler de bahane arıyorlar işte yani işte. Kendi varlıklarını hissettirecekler. İndirirler zavallıları. Onlar genellikle sola meyillidir. Kars falan orada kurtarılmış bir. Oku bakayım Gulfi'yi. Reis diyor. Soruyor. Okuyor diyor ki reis. Doğru okuyor mu diyor arkadaşına. O da bilmiyor. Her dinle doğru okuyor mu diyor. Ya işte. Test. Din o kadar nezih ki, yani bir adam kusurlu, günahkar bir adam bile onu bir noktaya yerleştiriyor. Onunla insanları test etmenin yollarını arıyorlar yani. Bu din fıtri. Kainatın gidişatı da buna uygun. O halde fenden ve dinden, fenden, efendime söyleyeyim, gelen muhalifler, din düşmanları. Dinden de gelen mutaassıplar. Yavaş yavaş yanlışlıklarını atacaklar, merak etmeyin. Din bunları düzeltecek. Doğru fen de onları düzeltecek. Üstadın ifadesine göre marif dediği dinden fenin bir araya gelmesi iki kanatlı kuş gibi insanlığı kemalat arşına götürecektir yani. Bunda müsterih olacağız. Bu müjde kapımızdadır Allah'ın izniyle. Bugünün ayak sesleri onu gösteriyor işte. Oraya doğru bir gidiş var. Evet.
Hem zamanı saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize bildirmiyor ki bir Müslüman muhakeme-i akliyesiyle başka bir dini İslamiyet'e tercih etmiş olsun ve delil ile başka bir dine dahil olmuş.
Bunun örneği de yok. Taklit ayrı. Akli muhakemesini kullanarak dinleri önüne koymuş, değerlendirmiş de ben Hristiyan olacağım diye böyle bir adam gösteremezsiniz. Ama bilimsel yaklaşıp, fikri yaklaşıp, mantıklı yaklaşarak dinleri önüne koyup İslamiyet tercih edilir diyen milyonlar var. Bu da bize bir delil. Taklidinde bir değeri yok ki. Bugün bunu taklidin, yarın başkasını taklit edebilir yani. Onlara bakarak karar verilmez. Önemli olan akli muhakeme ile insanlar neyi tercih edebilir? Buna bakacağız. Üstad bunu da bir delil olarak kullanıyor. Hubb-i insaniyet diyor, meyli tarihi hakikat, insafla yaklaşma. İnsanlığı gubardan, tozdan, yanlışlıktan kurtaracak diyor. Evet.
Dinden çıkanlar var, o başka mesele.
Tabii,
dinden. Taklit ise ehemmiyetsiz.
O kadar. Şimdi adam ne kadar dini bilmiş ki dinden çıksın. Girmemiş ki çıksın. Hele bir girsin bakalım. Eskiden 12 Eylül'den sonra bir idari ihtilaf oldu bizde siyasi. O zaman işte diyelim gazetedeki kardeşlerimiz şey ettiler. Yani mesela bazı insanları Risale-i bazı cümleleriyle dışlamak istediler. Mesela diyelim ki hocam, hocalarımız vardı. Muzaffer hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Şahin hocamız vardı. Osman hocamız vefat etti bunlar. Selahattin Kaplan hocamız vardı. Şehirde, Diyarbakır'da. Bir de 40. hocam. Bunlar da onlara muhalif. Şimdi yazmışlar ki üstadımız buyuruyor ki işte hocaları daire içerisine almayınız. Çünkü onlar enaniyetlidir. Doğru. Var öyle mektup.
Onlara yazıyor.
Hocama demişler, bak hocam, üstad dışarıdakiler almayın, içerideki dışarı atın demiyor ki demiş. Yani. Siz girmişler dışarı çıkarıyorsunuz kardeşim. Mantık var ya. Hadi işte, koyma bir mektubu, ayıp olacak. Hariçteki enaniyetleri içeri almayın diyor üstadımız, doğru. Ama bunlar içeriye girmiş bir kere. İçerideki dışarı atmak hangi, öyle bir şey var mı diyor. Rıhsanur müşteri aramaz. Sen niye oturuyorsun? Abi Rıhsanur müşteri aramaz. Rıhsanur üstad. Nurcu aramaz demiyor ki sen niye oturuyorsun? Kalk müşteri ara. Eczane müşteri arar mı eczane? Eczacı?
Arar.
Adam para kazanacak. Nasıl aramasın müşteriyi? Biz sevap kazanacaksak müşteri arayacağız. Rıhsanur müşteri aramaz diyor. Benle Rıhsanur karıştırmayın birbirine. Rıhsanur'un adama ihtiyacı yok. Anlatabiliyor muyum? Ama benim adama ihtiyacım var. Peygamber müşteri arıyor da, ya Rabbi şu kemerden biri bana nasip et. Ben niye burada oturuyorum ya? Evet, buyurun. Yani düzeltmemiz icap eden çok yanlışlarımız var. Örften gelmiş. Üstadın öyle ifade etmediği. Ama benim nefsime, hissiyatıma uygun olduğundan dolayı bunu kabullenerek doğru olarak dempoze ettiğim bazı yanlışlarımız var. Biz bunları tespit ettik. Yani şöyle 25-30 tane. Arada meşveretlerde falan konuşuyoruz. Evet, buyurun.
Halbuki edyan-ı sayre müntesipleri mutlaka fevç muhakeme-i akliye ile ve bürhan-ı kat'i ile daire-i İslamiyet'e dahil olmuşlar tabii ve olmaktadırlar.
Tabii, tarihten beri alın bu tarafa. Grup grup, kabile kabile girmişler abi. Düşünerek girmişler, kabullenerek girmişler. Şimdi bile dünyada şöyle Müslüman olanları saate vursak yine birer kabile kabile giriyorlardır yani. Bizim haberimiz olmadığına bakmayın. Üstad bu haberi veriyorsa oldu mu? Ona itibar edelim biz. Evet.
Amerika'da günde 1350 kişi
diyor. Mesela. Ha. Buyurun.
Eğer biz doğru İslamiyet...
Ha, şimdi bak geliyor. Biz doğru demek yanlış İslamiyet de nazara verilebiliyor. Televizyonlara çıkıyorlar, insanlar konuşuyorlar. Açıyor eline Kur'an-ı Kerim'i, okuyor, mana veriyor. Bakın arkadaşlar. Bazı insanları da çarpıyor. Yani doğru. Orada bir Arapça bilgisi var, malumatı var. Peki, şöyle bakın olaya. Şimdi aynı Kur'an-ı Kerim'i açmış, bir de Elmalı Hamdi Yazır vaaz ediyor bir başka ekranda. Buradan isim vermeyelim. Ve bunlar diyorlar ki, vasıta koymayın. Bak ben size Kur'an-ı Kerim anlatıyorum. O tefsirleri de reddediyorlar. Hatta bazı fıkıh alimlerini de inkar ediyorlar. Onlar o zaman da kaldı diyorlar mesela. Fazla girmeyeceğiz. Şimdi bir ekranda da Elmalı Hamdi Yazır açmış Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri tefsir ediyor. Bir başka ekranda da İbn Kesir mesela. Bir başka İmam-ı Gazali. Hangisini dinlersiniz?
He?
Ayıptır ya, ayıp, ayıp. Biz kimiz ya? Biz kimiz arkadaşlar? Biz o zatların tefsirini anlasak yeter. Bırak Kur'an-ı Kerim anlamayı. Keşşaf diye tefsir yazmış. Zemahşeri. Keşşafa haşiyeler yazılamamış. Keşşafı izah edecek adamlar nadir. Bırak Kur'an-ı Kerim anlamayı. Bir müfessirin, bak şimdi müştehitler var. 12 kısım müştehitler. Müştehitleri 12 kısma ayırıyor İslam alimleri. Birincide İtikatta müştehitler, üstadın mesleği. İtikatta müştehit. 12 numara mukallitler. Mukallit de müştehit olması lazım. Bu 12 müştehidin en sonuncusu mukallitler. Yani bir müştehidin meselesini alıp aynen olduğu gibi uygulayanlar. Evet, bu doğrudur. Bununla amel etmemiz lazım diyenler de müştehit. Bunlar 12. sırada, adı mukallit. Örnek kim? İbn Abidin. 12 numarada mukallitlere giriyor İbn Abidin. Hele bizim zavallılara bak yani. Bunlar bırak İbn Abidin, İmam-ı Azam'a kadar. Şimdi bir yerde İmam-ı Azam Hazretleri içtihat yapıyor. Bir yerde de işte malumlar. Hangi ekranda hangisini dinlersiniz arkadaşlar? Böyle bakın ki olaya, netleşsin. Bunlar kim? Kim bunlar yani? Onların topuğuna yetişmeyen zavallılar bunlar. Peki nasıl bunlar bu noktaya geldiler? Ha, ellerinde bilgisayar var. Böyle konforlu daireler. Değil mi? Villaların, arabaların içerisinde daha iyi içtihat yaparız. Tamamen sakat. Daha kötü yapılır. Madde uzak içeriye girdikçe mana ne yapar? Kabileşir. Nasıl değerlendi? Onlar devenin sırtında, çadırın içinde, ellerinde bilgisayar da yok. Hepsinin ezberlememe mecburiyeti var. Nerede bu adam benim gibi iştihat yapacak? Gör, tersliği görüyor musun? Nereden? Peki buraya, bu hataya götüren ne? Fenle dinlerinin gelişmesini yanlış kıyaslamaktan geliyor. Fen zamanla öğrenilir. Eski doktorlar şimdi doktorlar, doğru. Şimdikiler daha uzmandır. Fen de bu. Ama dinde eski doktor sahabe. Yeni doktor ben. Koy bakayım yan yana. Dini gelişme anidir. Fenin gelişmesi def'idir. Şeydir yani. Zamanladır. Tedricidir. Tedricen gelişmelerde zaman sonrakileri daha öne geçirebilir. Ama def'i ani gelişme. Dinin meselelerinde kimse sahabeye geçemez. İmam-ı Azam'ı, tabiini geçemez. Oradaki gelişmeyi, buradaki gelişmeyi yanlış kıyaslayarak bu dinde de olur düşüncesiyle, anlatabildim mi? Şimdiki alimler, müştehitler onlardan daha ileri olabilir mantığına bu hatayla geliyorlar işte. Üstad da bunu izah ediyor. Yanlış diyor. Dinin inkişafı anidir. Fennin inkişafı tedricidir. Ya mesela bir taşın kaldırılmasına benzer. Bir taşın. Fennin meseleleri. Ne kadar cemaat el atsa taş o kadar kolay kalkar, değil mi? Doğru. Ama dini meseleler bir yerden atlamaya benzer. Uçurumdan atlayacağız. Cemaatleşerim. Allah'ın rahmeti cemaatin üzerinedir diye kucaklaşsak. Nereye gideriz? Yani? Orada geçmiyor. Bak. Anlaşıldı mı? Evet.
Eğer biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu ve istikameti gösterirsek,
bak konuşursak demiyor arkadaşlar. Bir en büyük zaaf noktamız yaşamaktır. Halimizden güzel örnek yoktur. Gösterirsek diyor. Bak tabirlere dikkat. Üstad konuşuyor. Konuşursak, tebligat yaparsak, yayarsak, halimizle ticaret erbabı, sanatçılar, ziraatçılar, profesörler, akademisyenler, siyasiler, dini cemaatler, ben dinimi anlatıyorum diye haliyle yaşarsa, evet.
Bundan sonra onlardan fevç dahil olacaklar.
Peki niye dahil olamıyorlar fevç? Söz doğru, muamele harap olduğu için. Söz doğru. Allah din kitap ama bakıyor muameleye. Perişan. Korkuyor. Yaklaşamıyor yani. Ben de olsam bunlar gibi mi olurum diye. Çalışma yok. İttifak yok. Kan dökülüyor. Şefkat yok. Merhamet yok. Ölen de Allah diyor, öldüren de Allah diyor. Suriye'ye bak işte, buyur. Dünyanın göz önünde. Bütün dünyada seyrediyor. Müslüman, İslamiyet adına bunu biz yapıyoruz. Şimdi bir Avrupalı bu dine nasıl girsin? Peki konuşanların da örnekleri az olunca, örnekler kötü olunca onlar ağır basıyor. Sırf konuşmak da kifayet etmiyor. Konuşsa diyor, eğer dedikleri doğruysa yapmaları lazım diyor. Değil mi? Birlik, beraberlik diyorlar, ihtilafa düşüyorlar diyor. Allah çalışmaya emretmiş diyor, tembel tembel oturuyorlar diyor mesela. Nezahet, nezaket, temizlik, tertip, düzen. Ya böyle olur mu arkadaşlar? Biz nasıl dinimizi yayacağız yani? Yani bir adam ifade ettiğini, konuştuğunu hayatına geçiremiyorsa bunu niye başkasına tebliğ ediyor ki? Ve bu mantığa göre onlar cehennemin ortasına gidecek. Ben cennette keyif edeceğimi. Oturup bunları da konuşalım. Nasıl kurtarır bizi bu iş yani? Bilmiyoruz. Evet. Buyurun.
Hem de tarih bize bildiriyor ki ehli İslam'ın temeddünü hakikat İslamiyet'e ittibaları nispetindedir.
Bak ne güzel bir şey. Bir kayda daha söyledi. Bir daha oku. Hem de
tarih bize bildiriyor ki ehli İslam'ın temeddünü
Müslümanların medenileşmesi, gelişmeleri, büyümeleri, inkişaf etmeleri neyle?
Hakikat-ı İslamiyet'e ittibaları nispetindedir.
Hakikat-ı İslami, İslam'ın hakikati. Ne diyor Üstad muhakematın başına? Vah vah esefa. İslamiyet'i mağız ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik, aldandık. Hakikat dediği farklı. Kışır ne? Kabuk. Yani İslamiyet'in kabuğu? Namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet dedik, bitirdik işi. Geçen dedim kışır da abi kışır İsrailiyat. Olur mu İslamiyet'in kışır İsrailiyat olur mu? Kabuğu. Kabuğu da temiz, içi de temiz. Yani görünüş. Müslüman aklımda ne geliyor? Ondan al, ondan iktifa ettik. Hatta bunların hakikatine de inemedik. Şimdi Cenab-ı Hak zengine haccı farz etmiş. Zekatı zengine, kurbanı zengine, haccı zengine. Fakir sen gitme diyor, otur. Ya Rabbi ben de temizleneceğim. Bak temizliyorsun, ben de günah işliyorum. Niye zenginleri temizliyorsun da benim halim ne olacak? Demez mi bir fakir? Der. Yok diyor, onlar gidecek, onlara farz. Mecbur gidecek. Onları zorla temizleyeceğim diyor Allah. Farz o demek. Sen ibadetle meşgul, belki seni de affederim. Bak bak, niye biliyor musunuz? Hacca gitmeyen o çalışmak, çalışmak. Çalışın, temizlenin diyor Allah. Tabi. Atın bu tembeli, ben de sizi temizleyeceğim. Söz veriyorum. Budur ya. Çalışmayan hacca gidemiyor ya. Ne var bunu anlamayacak arkadaşlar? Dedik namaz seni kurtarır. Sarık kurtarır. Cübbe kurtarır. Dedik bunlar ya. Ama adam temiz mi, dürüst mü? Ukubete dikkat ediyor mu? Çalışıyor mu? Gıybet ediyor mu? Gıybet katil gibidir. Bunlara girmedik. Derslere git gel. Bak Nurculuğun da kışrı var. Kaç derse geldin? Tamam geldi ama adam ticaretinde ne yapıyor? Aldatıyor mu Müslümanları? Borcunda sadık mı? Çeki senedi dönüyor mu? Yoksa Allah korusun aldatmak için mi geliyor, bu zahir itibar ediyor? Zahir aldatır. Adamdan yani zahirdeki alametler batına ne kadar sirayet ediyor? Şimdi diyelim Uhuvvet Risalesini veya diyelim İhlas Risalesini 15 günde bir okuyorum İhlas'ı. O kışır. Peki bunun lübbü ne? İyi geçinmek birbirimizle. 15 günde bir okuyup da medresede dövüşürsem ben ne olur abi? Okumanın sevabını alırım ama muamelatımdaki hata beni kurtarmaz. O onu götürür. Hacca gidip sevap alıyorlar, o kadar. Sevap alıyor. Ama tahakkuk etmiyor hikmet. Etmediği için İslam alemi parça parça sürünüyor, idare ediliyor. İşte o üstadın hikmeti işin lübbüdür. Kur'an'ın bir zahiri var. Okumak ibadettir. Yaşamak illellezine amenu ve amelü salihat. Yaşanmayan şey bizim değil ki. Kurtaramayız kendimizi.
Bu üstad da genelde yani Risale-i Nur'da tamamen oralara
hep lübnen, hep yani bak hiç. Bak dördüncü söz. Ondan sonra 21. sözün birinci makam. Bak, hep bak üstad lübnen, bak dikkat et. Zevahir zaten herkes yazmış onu. Kışrı herkes anlatıyor. Şimdi gidin şeyde Miraç gecesinde Allah nasip eder gelecek inşallah. Hocalar anlattığı nedir? Zahir. Üstad diyor, zahiri miraç nedir diyor? Haktan hakka gitmek. Değil mi? Gezmek, zahiri gezmek. Hakikati ne? İşte Miraç Risalesi. Kaç hoca hakikatine inebiliyor ki? Hakikati Miraç nedir? İşte adam Burak anlatıyor. Gözünün olduğu yere ayağını atarmış falan. Bir de garip garip millet dinliyor. Nasıl bir canlı bu acaba diye. Doğru, hadislerde bunlar var. Ama niye çıktı? Her şeyden ya daha yukarı Allah'a bu kadar gitmenin anlamı ne? İşte lüp. Oldu mu? Şimdi onu anlayıp da bunları intikal etmezsek bu miracı nasıl anlayacağız biz?
Yani lüble teşhir beraber de anlatılır.
Evet,
yani.
Evet, anlatılır. Evet, bitti mi?
Teşhirde kadar sorma.
Oraya kadar gel. Peki.
Hem de tarih bize bildiriyor ki ehli İslam'ın temeddünü hakikat-ı İslamiyet'e ittibaları nispetindedir. Başkalarının temeddünü ise dinleriyle makusen mütenasiptir.
Tabii. Onlarınki işte esas kışır onlar da bizim dediğimiz yani o dış yani lüzumsuz kısım o teferruat dediğimiz şey var ya İsrailiyat onları ihata etmiş hep. Ahtapot gibi sarmış. Onlar onlardan kurtulmadığı müddetçe medenileşemez. Biz İslamiyet'e uyduğumuz nispetle medenileşelim. Çünkü bizde çalışmak, bizde gelişmek, bizde ittifak, bizde birlik ve beraberlik yani dinimizin esasında var. Evet.
Hem de hakikat bize bildiriyor ki mütenebbih olan beşer dinsiz olamaz.
Olamaz. Uyanmış. Evet.
La siyeme uyanmış, insaniyeti tanımış.
Bak bak bak.
Mustakbele ve ebede namzet olmuş adam dinsiz yaşayamaz.
Şu ancak bunlarla istikbal ve şey gelecek kurtarılır. Evet.
Zira uyanmış bir beşer kainatın tehacümüne karşı istinad edecek ve gayri mahdut amaline neşu nema verecek ve istimdadgahı olacak noktayı yani dini hak olan dane-i hakikati elde etmezse yaşayamaz. Bu sırdandır ki herkeste dini hakkı bulmak için bir meyli taharri uyanmıştır.
Buyur.
Abi şimdi bu hacca gidenlerin yani hemen hemen ekserisi avam. Yani bu işin hikmet boyutu şeyi mi bağlıyor? Havası mı yoksa?
Havası bağlıyor tabii.
Diğerleri
tabii, yani. Tabii. Zaten havam gidip ne yapacak ya? İslami bir kongredir. İşte İslami bir kongredir. Müslümanların siyasi ve içtimai şeyidir diyor üstadımız. Kongresidir hacı diyor.
Mesuliyet havası mı o zaman?
Tabii. Avam ne? Avam zaten avam ölmeye gidiyor laf aramızda. Ya Rabbi beni getirme orada. Orada öleyim diyor bak. Dirilmeye gideceğine ölmeyi tercih ediyor. Sevabını alıyor. Bak Risale okuma da sevap alırız. Lüp nedir? Mucibince amel etmektir. Derse git gel ama hizmete ne yapıyorsun? Bak insan için çalışmasından başka o ayeti unutmayın. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur ne demek? Çalışmak. Bak dikkat et. Hakimiyet. Dinin de hakimiyeti, ibadetin de hakimiyeti çalışmaktan başka çare yok. Çalışma gayret olmazsa adamlar gelip bizim ibadetlerimizi elimizden alıp camilerimizi yıkıyor. O da ona bağlı. Buyur bir şey mi diyeceksin?
Hadis külliyatlarında Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinin genel böyle bir baktığımızda %90'a yakını belki dinin zahirini, zevahirini izah eden meselelerle ilgili. Fakat öbür taraftan sahabenin muameleten bakıyoruz. Yani lübbiyle hareket etmişler. İslamiyet'e bir bağlılık söz konusu ki yani lübbi bilmeden, hikmeti bilmeden hareket etmek, o sahabe olmak mümkün değil.
Tabii.
Yani buradaki şey nasıl oluşmuş? Buradaki yani bu nokta nasıl ortaya çıkıyor?
Şimdi
o kadar zahire izah ettiği halde.
Ya işte istat diyoruz yani zahiri söylüyor ki o zahiri yaparken zahiri kurtarma adına zaten insan kafayı çalıştırır, batına hükmeder. Bak mesela şimdi örneğini çok basit. Yani bu hac emri yeni değil ki. Ta Resulullah'tan beri var aleyhisselam. Daha evvelden beri de var. Girmeyelim daha evvele. Bak zengine demiş, sen git demiş. Sana farz. Bir de zorla git diyor, temizleyeyim seni diyor Cenab-ı Hak. Onu da oraya koyuyor ki. Niye? Çalışacağım, güçleneceğim, haccı hak edeceğim. Allah beni temizleyecek bak bak. Otomatik olarak zaten arkasını insanlar düşünür. Mesela malın 1/40'ını zekat olarak alırım diyor. Ya bu ne demek? Yani güçlenirim. Zengin olurum ama parayı biriktiremem demek. Paranın güç olmadığını ifade ediyor. O beklettiğin paranın 1/40'ını alırım demek çalıştır, sanayiye çevir, ekonomiye çevir. Aksi halde paranı bitiririm diyor Allah. Orada da bir mesaj veriyor. Yani öyle bir çalışın ki, oldu mu? Öyle bir çalış, öyle yatırım yapın ki zekat vermeyin. Fakirlere, fukaralara başka türlü yardımda bulunun. Yani mesela diyelim karz-ı hasene işletin. Sadakayı işletin. Yardımı işletin. Oldu mu? Ama zekat, zekatın mantığı güç. Güç de ordudur, sanayidir, ekonomidir. Oradan da zaten şey olmuyor. Zekattan muaf o müesseseler. Dikkat, genel manada konuşursak. Örneğini veriyoruz ya. Fabrikaya zekat düşer mi? Sen hocasın. 1000 tane adamın dokuma dezgahı olsa, bir dokuma dezgahı 100 milyar eski rakamla. Bir zenginin 1000 tane dokuma dezgahı var. Tezgaha zekat düşüyor mu? Düşmüyor değil mi? Heh. Bak fabrikalara düşmüyor. Fakat bir Müslümanın borcundan, hacat-ı asiyesinden başka 5 milyarına zekat düşüyor. Bunda bir terslik görmüyor musunuz? Bir de hacca gidecek bu Müslüman gariban. Bak bak bak. Biriktirme o para. Zekatın tereddüt ettiği şeyler insanı güçlü etmez. Zekatın tereddüt etmediği şeyler güçtür. Yatırım oraya yapın da zekattan muaf olun. Fakir fukara, fukaraya zekat verip tüketicileri artıracağına sanayiye sok, meslek sahibi yap, alnının teriyle kazansın diyor. O da çalışsın. O da zekat versin. Ama mantık bu abi işte.
Yani anladın? İslamiyet'in zahiri kapı gibi diyebilir miyim?
Tabii, tabii. Sahibi, aynen öyle. Yani mesela malının 40'ta
bir ehemmiyeti yok.
Tabii bak şu malların, şunların 40'ta birini verirsin diyor. Ki zengin düşünüyor. 10 kilo altını var. Ya bunu bu yıl ben 40'ta birini versem ne yapar?
2,5.
Yani milyon.
Yok yani altın olarak 40'ta birine yapar. 250 gram. Gitti mi 250 gram? Gelecek yıl 240 gram. Git git. Altını bitiriyor Allah. Bunu biraz durdurmayayım. Peki ne? Çalıştır. O zaman zekattan. Anlaşıldı mı? Çalıştırdım para birikti. Gene zekat. Ama üzerinden bir yıl geçecek. Niye bir yıl geçecek? O bir yılda da onu eğer sen şeye yatırıma dönüştürürsün gene zekattan muafsın. Dönüştürmedin ve o biriktirdiğin cezasını büyür. Tabii. Kir, duran para kirlidir. Durdurma diyor. Bak dikkat et. Zekatı demiş. Zekat farzdır. Zahir o. Niye zekat farz? O lübbüne in müthiş bir alan açılıyor. Ekonomik alan, şey alanı yani. İktisat alanı açılıyor orada. El-Fatiha.